Hayata dokunan sözler.
Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine Sayın Selim Cerrah'la söyleşeceğiz. Programımızın hazırlanmasında Aydan Oran'a, Teknik Masa'da Ayhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cerrah'la bu haftaki konumuz gençlik ve evlilik. Türkiye dünyada en çok genç nüfusu olan, hep bu genç nüfus eğitim olarak düşünülür ama ben aslında asıl bu yönüyle de düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadar genç bir nüfus, evlilik adayları bunlar. Anne adayları, baba adayları. Biraz da buradan da bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü insan var olduğu günden bu yana en temel, en varoluşsal ihtiyaçlardan, müesseselerden bir tanesi evlilik müessesesi. Biraz gençlerimize bu evlilik konusunda bir seoluk mu yapalım moda tabirle? Nasihatler mi edelim Sayın Cerrah?
İmali fikredelim.
İmali fikredelim. Eyvallah. Ne dersiniz? Nereden başlayalım? Gençlik ve evlilik.
Evet. Şimdi tabii öncelikle bu hani dünyada en çok genç nüfusa sahip ülkelerden bir tanesi. Bu evet. Tabiri yerli yerine oturtmak lazım. Bu aslında biraz birinci sıraya koyduğumuzda tam yerine oturmaz. Özellikle Batı açısından baktığımızda Türkiye Batı bloğunun da bir yönüyle bir parçası ve Batı dünyası içerisinde bu böyle. Ama Afrika'ya indiğimizde başka bir fotoğrafla veya başka fotoğraflarla evet. Karşılaşıyoruz. Dünyada Türkiye'den nüfus olarak daha genç ülkeler de var. Bunların sebepleri de farklı. Şimdi her medeniyet kendi geleceğini aileler üzerinden kurmalı.
İnşa eder.
Yürütmeli. İşin şey tarafı bu. Aile önemli. Bugün için önemli değil aslında bu aile. İnsanlığın temelinden itibaren önemli. İlk insan yeryüzüne yalnız inmedi. Bir aile olarak indi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva önce cennette yaratıldılar, sonra dünyaya indirildiler. Onlar üzerinden hayat akmaya başladı. Fakat Kur'an-ı Kerim'de özellikle baktığımızda bir ayet Ali İmran suresinde işte Allah Adem'i ve Nuh'u seçti. İmran ailesini ve İbrahim ailesini seçti diyor. Şimdi burada bir ayrım var. Aslında Hazreti Adem ve Hazreti Nuh da insanlığın iki atası. Onlar kişisel olarak bu anlamda seçilmiş varlık olarak tarif ediliyor. Çünkü onların aileleri içerisinde, birinci halkadaki aileleri içerisinde problemli kişiler vardı. Aile seçilmedi orada ama İbrahim ailesi olduğu gibi seçildi. Hanımlarıyla, çocuklarıyla, İmran ailesi hakeza öyle. Yani işte İmran hanımı, onun kızı Meryem, onun oğlu İsa, işte İmran'ın bacanağı Zekeriya, onun oğlu Yahya aleyhisselam gibi baktığımızda burada aile kavramı bir bütünün içerisinde neyi temsil ediyor? Aile güzelliği temsil ediyor her şeyden önce. Yardımlaşmayı temsil ediyor. Sükunu, huzuru temsil ediyor. Yani insanoğlu dünyaya başıboş yaşamak için gönderilmedi. İnsanoğlu dünyaya bir anlamda hem imtihan olacak ve hem de kendisi mutlu, huzurlu yaşayacak ve etrafına da bir anlamda huzur dağıtacak. Şimdi huzursuz bir insanın huzur dağıtabilme şansı yok.
Yok.
Aile olmak her şeyden önce insanı bütün o iş hayatının bugünkü modern tabiriyle söyleyeceksek stresinden, o toplumsal karmaşadan, huzursuzluktan, meşgalenin, yoğunluğun getirmiş olduğu yorgunluktan dinginliğe taşıyacak, rahatlığa taşıyacak. Yani evimize kendimizi attığımızda şöyle hepimizin ayrı bir yeri olur. Bir koltuk mu olur, evet. Bir kanepenin bir köşesi mi olur, neyse bu yani.
Yerimiz benim olabilir. Vardır yani. Bir yerimiz vardır, bir rahat yerimiz ettiğimiz, var. Kendimizi rahat hissettiğimiz bir yerimiz vardır.
İşte o rahatlığı hissedebilmek, idrak edebilmek, yaşayabilmek için önce oraya ait olmak gerekiyor. Aile ait olunan yer.
Eyvallah. Şimdi bu teyit için söyleyeyim. Çok seveceğinizi umuyorum. Ben de bir hazırlık yaparken konuya Musa Carullah'ın Hatun isimli kitabına baktım. Allah'ın diyor meleklerinden secde istediği şey sadece Adem değildi, aileydi de diyor. Çünkü aile meleklere ait bir kurumda değildir. Sadece insana ait bir kurumdur. Tabii. O yüzden o secdenin içerisinde diyor aile olmanın da payı vardır. Peki bugün gençler bu üniversite okuyan, o üniversiteyi bitirmiş, iş sahibi olmuş, evlenmek isteyen gençler var. Erkekler var, kızlarımız var, kadınlar var. Tabii bu hayatlarının en önemli kararları, yani belki hayatlarının en önemli kararıdır desek herhalde hata etmiş olmayız. Yani bir insan gayrimüslimse en önemli kararı belki iman etmektir diyebileceğim ama Müslüman bir ülkede doğmuş her birimiz. Bir Müslüman gencin Türkiye'de erkek olsun, bayan olsun, kız olsun. En temel, en hayati, en özel kararı bu.
Evet.
Siz ailenin önemli vurgu yaptınız. Bu kararı alırken peki gençler nelere dikkat etmeliler? Nasıl eş seçiminde bulunmalılar?
Şimdi buradan bir kere bir hadis-i şerif. Mesela Nur suresi bu aile müessesesiyle ilgili olarak ben uzun zamandır evlenmek isteyen gençlere hep şunu söylüyorum. Yani gerek kız olsun gerek erkek olsun. Önce nikahı yapmadan önce git bir Nur suresini oku.
Güzel. Eyvallah.
Yani bu önemli. Orada hangi temeller üzerine bu evlilik kurulacak? Bunun içerisinde işte sadakat var, sevgi var. Allah adına birbirinize toplum önünde söz veriyorsunuz. Öyle bir başına olmaz bu işler. Hı hı. Allah adına söz veriyorsunuz ama şahitlerle beraber toplum önünde bu sözü veriyorsunuz. İlan ediyorsunuz. Nikah ilandır çünkü. Vesaire. Yani bir işin...
Bir Nur suresi okunacak.
O bir kere okunacak. Evet, onu ben bunu okuduğumuzda mesela nikahla ilgili olan ayete Nur suresinde baktığımızda gençlere Allah nikahlanın demiyor. Ailelere çocuklarınızı nikahlayın diyor. Yani burada evlilikte başat unsur aile olmalı. Yani gençler hisle, heyecanla, duyguyla bazı şeyleri yapmak istiyor olabilirler ama bunu bir olgunlukla, vakarla kontrol edecek bir mekanizmaya da ihtiyaç var. Aileyi bir kere zaten böldük biz. Yani çekirdek aile dediğimiz bir noktaya geldik ve işin acı tarafı da şu. Bugünkü gençlerde gördüğüm bir problem evlilikle ilgili düşünceler söz konusu olduğunda ya bir deneyelim, yürütebilirsek devam ederiz, olmazsa ayrılırız. Hatta bir de şimdi nikah sözleşmesi diye bir şey çıktı bu son dönemlerde. Sanki bir şirket
kuruyoruz
gibi. Yani işte olursa olur, olmazsa ayrılırsak. Yani tabii ki İslam veyahut da bütün dinler evlilikte asıl olanın birlikteliğin uzun süreli olması meselesiydi. Mesela Katolik nikah diye bir şey var biliyorsunuz.
Evet,
yani
evet.
İşte İngiltere'de kurulmuş olan Calvinizm ve Anglikan dediğimiz kilise Katolikler ikinci evliliğe müsaade etmediği için kurulmuş. İşte bir kralın ikinci evliliği
gönül macerasından dolayı çıkmış.
Kurulmuş bir şey bu, yapı bu. Yani dinler, bütün ilahi dinler aile müessesesini temel bir müessese olarak esas almışlar, görmüşler ve buna dönük şey yapma. Ama İslam burada bir de şunu esas almış, nikahla beraber bu Katoliklik gibi düşünmemiş, aynı zamanda talağı da, yani boşanmayı da bir hukuka
bağlamış.
Çünkü yani sürdürülmesi ailenin huzuru açısından, toplumun huzuru açısından, çocukların geleceği açısından problemlere sebebiyet verecek olan bir yapıda ısrar etmenin doğru olmadığını İslam kayda bağlamış ama bunun şartlarını da koymuş. Yani işte bugünkü modern hukukta var olan işte tazminat dediğimiz veyahut da nafaka dediğimiz müesseselerde bir şekilde İslam hukuku 1400 yıl önce ortaya koymuş, şartlarını ortaya koymuş. Evet. Nasıl davranılması gerekir konusu önemli. Peki başlarken ne olacak? İşte hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kadın diyor dört şey için nikahlanılır, bir kadınla evlenmek istiyorsanız veya bir erkekle, yani bunu
evet,
tersinden de okuyabiliriz. Nedir o? Malı için, soyu, asaleti için, efendim güzelliği için ve ahlakı için. Siz ahlaklı olanı tercih edin buyuruyor. Kalıcı güzellik yani. Kalıcı güzellik. Şimdi bugünkü kültürde birçok şey pop kültür haline getirildi. Yani kullan at kültürü.
Tüket at.
Hızlı tüket hem de. Onun için aşklar da kalıcı olmuyor. Çabuk tüketiliyor. Bundan imtina etmek gerekiyor. Yani yakıcı olan bir aşkın mı, daimi olan bir sevdanın mı peşinden koşacağız?
Elbette ikincisi. Fakat eyvah. Güzel ama yani şu
tarif... Aşk yakar çünkü.
Yani. Yakar. Şu tarif ama ben öncesinde oradan devam edin siz ama şunu ben vurgulayayım isterseniz. Ahlakın kalıcı güzellik olarak tarifini ilk kez istiyorum. Şimdi bu hadisi birçok kez okuduk ama bu hadisi böyle okursak iş değişiyor. Tamam. Yani... Ahlaklı olan mı, güzel olan mı? Biliyoruz ve...
Yani hem güzel hem ahlaklı olsun. Yanımda problem yok.
Buna problem yok. Eyvallah. Eyvallah. Ancak yani ahlakı da kalıcı güzellik olarak tarif etmek. İşte ufuk açıcı bir şey bu.
Eyvallah.
Buradan bakmak. Bizim Adana'da şey derler üstad. Oğlum, yüzü güzele doyulur, huyu güzele doyulmaz derler.
Eyvallah. Yani dolayısıyla şimdi burada yani şeyi nereye koyacağız? Sabit olanı nereye evet. koyacağız? Bu önemli bir şey. Sabiteyi yerli yerine koyamazsak, hani pergelin bir ayağı sabit, diğer ucuyla Mevlana diyor ya dünyaya.
Seyyar.
Seyyar. O seyyarın nereye konacağını ölçemeyiz. Hı. Önce sabit olan unsur ahlak, kalıcı güzellik, ahlak üzerine koyduğumuzda diğerleri tabii ki asil olsun, soyu güzel olsun, işte efendim serveti olsun, yüz güzelliği olsun, bunlarda bir beis yok. Ama oradaki o kalıcı değeri doğru yere oturtmak gerekiyor her şeyden önce. Ve bugünkü gene evliliklerin belki bir problemi de hep illa işte nedir? Kızlar kaynanalarla oturmak istemiyor. İşte uzak yaşıyor ama tamam yani ama bunda şöyle bir problem çıkıyor ortaya. Kuşaklar arasında gelenek aktarımı olmuyor. Torunlar dedeleriyle büyümediği zaman, nineleriyle büyümediği zaman onların gönüllerine, kulaklarına değer fısıldanamıyor. Yani anneler, babalar henüz hayata yeni başlamışlardır, gençtirler, tecrübesizdirler. Bir kültürü, bir medeniyetin değerlerini, kalıcı değerleri kendi çocuklarına aktarabilme şansları çok fazla olmuyor. Meşgale var zaten, yoğunluk var. Ve biraz da şöyle, yani anne çalışıyor, baba çalışıyor, geriye kalan zaten çocuklar kreşlerde, şurada burada. Ve bu nesillerin köküyle irtibatını sağlam kurması konusunda bir probleme de dönüşebiliyor. Burada bir denge kurmak da gerekiyor. Yani nasıl olacak bu işte? İşin ilginç tarafı şu, bu benim kızım işte kızımı gelin olarak verdiğimde kaynanasıyla oturmasın diyenler de kadınlar oluyor genelde. Yani böyle de bir problem. Kendi oğlunun evleneceği kızı da yanına almak istiyor yani. Ama senin kızın da bir başkasının da olacak. Yani bu tür açmazlarımız var. Yani bu evlilik konusunda.
Evet. Yani gençlerde tabii peki bu evlilik öncesi bu mahremiyeti tüketme dediğimiz bir olguyla karşı karşıyayız.
Maalesef.
Yani Abdurrahman Arslan abi hayırlanayım onun güzel bir tespiti var. O der ki biz diyor maalesef 5 yaşına 6 yaşına çocuklarımızı devletlere teslim ediyoruz. Eğitimden devlet veriyor. Şu itirazım var diyor buna diyor. Mesela mahremiyet duygusu ancak evde verilebilir. Okullarda sıralarda verilecek bir şey değildir. Merhamet duygusu evde verilir. Sadakat evde verilir. Adalet evde verilir. Ailede verilir diyor. Ama tabii şimdi gençler evlilik öncesi özellikle üniversite yıllarında bu evlilik içerisinde olması gereken mahremiyetlerini hızla tüketiyorlar. Nişanlılık döneminde, hatta ona flört dönemi de deniyor. Bunun sakıncaları üzerine biraz konuşmamız gerekir diye düşünüyorum.
Şimdi tabii daha açık konuşayım istersen.
Tabii,
şimdi bu cinsellik insan hayatında Allah'ın insanın fıtratında var ettiği bir değerdir. Kötülük değil. Bunun eğitiminin küçük yaştan itibaren aileler tarafından düzgün bir şekilde çocuklara aktarılması gerekiyor. Çünkü bugünkü dünyada hiçbir şey gizli değil.
Evet.
Her şey ortalıkta. Siz bunun yaklaşım sınırlarını mahremiyet anlayışı içerisinde, aile içerisinde çözmezseniz o onu dışarıda başka türlü merak çünkü var. Tahrik de var dışarıda. Yani evet. Arkadaşlardan, çevreden, şuradan buradan tahrik de var. Bu sefer suistimaller ortaya çıkıyor.
Sapmalar doğuyor, ortaya sapmalar, çıkıyor. Kaymalar orta, çıkıyor.
Kaymalar çıkıyor ortaya. O açıdan ailelerin çocuklarını yetiştirirken bir kere ailenin olması gereken temel değerinin demokratik katılım olduğunu esas almamız gerekiyor. Baskıcı aile modeliyle bu işleri halledebilmek mümkün değil. Yani otoriter ve totaliter aileyle olmaz. Katılımcı aile olacak. Ev içerisinde alınacak olan kararların mutlaka istişareyle, karşılıklı danışarak, konuşarak alınması gerekiyor. Bir aile içerisinde oluşturulan kararlar ne kadar demokratik ortamda oluşturulursa o toplumun gelecekteki demokratik kültürü ve vizyonu da o kadar düzgün olacak, güzel olacak, tahammül o kadar geniş olacak. Yani bu her şey aslında ailede başlıyor. Şimdi burada bu cinsellikle ilgili eğitimin de ailenin mahremiyeti içerisinde ve o sizin bahsettiğiniz mahsurları gerçekleştirmeyecek bir vasatta konuşulabilecek. Bunun yolunu bilmeyenler büyüklerinden veya çevresinden, bilenlerden yardım alarak bunu halledebilirler. Ama bunların da evde tabii toplu ortamlarda değil, baş başa bir şekilde bunların konuşulması.
Anne tarafından, anne baba tarafından, uygun şekilde tarafından, eğitimlerini verilmesi gerekiyor.
Eğitilmesi gerekiyor ve eğer zaten şöyle, yani şu andaki dünyada bilinmeyen hiçbir şey yok. Konuştuğumuz her şeyi onlar biliyorlardır çocuklar. Öğrenmişlerdir, biz onlara sınırlarını anlatacağız. Yani acaba anlamaz mı falan duygusunu bir kenara koyalım. Yani böyle bir şey yok zaten, herkes her şeyi biliyor. Bunların sınırlarını nereye koyacaklarını, nasıl kendilerini koruyacaklarını, frenleyeceklerini, nasıl mahremiyet sınırına kimseyi yaklaştırmamaları gerektiğini, hangi şartlarda nasıl davranmaları gerektiğinde oturup konuşmak gerekiyor. Aksi takdirde işte o sizin bahsettiğiniz problemler, sapkınlıklar, kötülükler istila ediyor her tarafı. Buna da zemin ve fırsat hazırlamamak gerekiyor.
Evet.
Ve gerçekten ölçüleri birlikte belirleyemezsek ölçüsüzlük hayatımızı mahvedecek.
Eyvallah. Burada hemen demin bir cümle söylediniz ama biraz açalım onu. Ayette evlenin ayeti değil, evlendiriniz çocuklarınız ayeti var. Yani burada hemen şunu demek istiyorum. Anne babaya da bir rol Cenab-ı Hak biçiyor değil mi? Yani
tabii.
Bugün yaygın olduğu şekilde baba bu işte kocam benim gelecekteki müstakbel kocam ya da müstakbel karımı alıp geliyor gençler. Baba bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Halbuki bizim gençliğimizde de anne babalar gelinlerini tayin ve tespit ederler idi. Ama bugün baktığımızda, bugün yaşadığımız hayatta baktığımızda tamamen bu işi anne babaya bırakmanın da bir çok sakıncalı içerdiğini, tamamen gençlere bırakmanın da kendine ait sakıncalı içerdiğini, demin sizin söylediğiniz o katılımcı, ortak, anne babayla istişare ederek, onların kabulünü alarak gençler, adaylar tespit edebilirler. Anne baba size buna bakın derler. Bununla ilgili birkaç bir şey söyleyelim değil mi arkadaşlar, genç arkadaşlar?
Yani şöyle,
ortak yol bulmak gerekiyor galiba.
Önemli olan burası.
Seçimlerinde.
Şimdi mesela evlilikte küfüv yani denklik diye bir şey aranır. Tarafların kız ve erkek birbirine 3 aşağı 5 yukarı yaş açısından, eğitim açısından, görgü açısından, gelenek açısından, kültür açısından denk olmaları gibi bir şey aranır ki bu evliliğin bir sözleşme, nikah bir sözleşmedir aynı zamanda ve bitmemesi, uzun süreli olması ve geleceğe taşınabilmesi için bunu bir mekanizmaya bağlıyoruz. Burada evlendirin de maksadın bir boyutu o olmakla beraber diğer boyutu da şu. Şimdi bugünkü evliliklere baktığımızda bugünkü evlilik süreçlerinde yaşanan en temel problemlerden bir tanesi eşyalarla ilgili çıkıyor. Yani evin donatılması, edilmesi konusunda anneler, babalar çok inanılmaz derecede
müdahil oluyorlar.
Çocukları da sonra borçlandırıyorlar. Ondan sonra düğünü yaptıktan sonra da hadi bakayım oğlum, kızım, ev sizin, eşyasızın, borcunuzu ödeyin diye çocukların 10 yılı, 15 yılı belki veyahut da 3 yılı, 5 yılı neyse borç ödemekle geçiyor. Yani hayatının en mutlu olmaları gerektiği günlerini, en huzurlu olmaları gerektiği günlerini borç baskısı altında. Daha çok eşya, daha çok mutluluk değil. Yani evlilikleri bir eşya temerküzüne mahkum etmeyelim aileler.
Güzel.
Eksik eşyalar zaman içerisinde bir şey eksikse onun eksiğini görür ve alır, tamamlarlar bunu. İlla evlilik olduğunda her şey dört dörtlük olsun ama borcunu siz üstlenin. Bunlarla çok şahit oluyoruz.
Yani doğru. Yaşıyoruz, eyvallah, bunları. Çok önemli.
Bunlara şey. Gerek yok. Yani aslında ihtiyacı olan şey zaman içerisinde alınır. Büyük bir borç yüküyle çocukları baş başa bırakıp da ondan sonra o ilk yıllarını, o en güzel geçecek anlarını borç yükünün altında onları ezerek geçirmeyelim.
Yani eyvallah.
İlk zamanlarını güzel yaşasınlar ki bu güzellik sürdürülebilir olsun, taşınabilir olsun, devam ettirilebilir olsun.
Eyvallah. İlber Ortaylı hocamı da analım o zaman. O bütün konferanslarına şey olarak başlıyor, üniversite konferanslarına. Evlendikten sonra diyor mobilyacı gezmeyin. Tahtacı, kumaşçı gezmeyin, dünyayı gezin falan diyorum. Güzel bir yaklaşım var. Eyvallah, aynı yerden. Hatta Aşkın Ömrü 3 Yıldır diye bir kitap Fransız yazarını okumuştum çok uzun yıllar önce. Şey diyor, birinci yıl aşık olunur, evlenilir, eşya alınır. İkinci yıl eşyaların yeri değiştirilir. Üçüncü yıl boşanılır ve bölüşülür diyor. Öyle bir esprisi vardı.
Maalesef.
Şimdi bir, demek ki bunu istişareyle bu evlilik kararını gençler almaya dikkat edecekler. Eş seçimlerinde tamamen benim seçtiğim dirayetinden ya da baskısından vazgeçip birlikte bir eş seçimi belki gerçekleştirecekler. İkincisi, eşyalara boğup borçta taşımayalım bunu. Peki gençler, düğünler de bizim için bugün bence konuşması gereken bir konu. Birçok düğüne gidiyoruz ama içime sinen ya ideal modelleyeceğim bir düğün de doğrusu bir düğün töreni de üstadım. Göremiyorum. Nasıl bir düğünle gençleri evlendirmek gerekir? Yani bu da bir sanki bir problem. Bu da bir travma sanki.
Şimdi tabii bir kere düğünlerimizi cenazeye dönüştürmemek gerekiyor.
Eyvallah.
Yani yatem, yaz veya matem merasimleri değildir, mutluluk merasimleridir düğünler. Ya şöyle bir şey işte, sanki işte gidelim bir salona toplayalım, mevlit okutalım. İşte efendim falan bir şey ekran. Hayır yani. Düğünler insanların, eğlence de insanların meşru sınırlar korunmak suretiyle.
Fıtri ihtiyaçları.
Fıtri ihtiyaçlarından bir tanesidir. Bunu gayrimeşruya taşımamak gerekiyor ama ya böyle en azından bu o toplumun örfü, kültürü, geleneğiyle de ilgili bir şey. Ben köy düğünlerini çok seviyorum. Yani bizim köylerimizde yaşadığımız düğünler falan. Şimdi salonlara yıktık düğünleri. Salonlarda bu işler. Artık şimdi insanların ekonomik seviyeleri biraz daha iyileştikçe İyilik. Kır düğünlerine doğru gitmeye başladık. Açılmaya başladık biraz.
Şehirdeki köy düğünü. Yani köy taşıyamıyoruz düğünü, ya köy oraya.
Evet, eyvallah. Yani kır bahçelerine taşıdık falan. Yani meşru ölçüler esnetilmeden de bu işlerin içerisinde
çıkılabilir yani.
Çıkılabilir. Bir yol bulunabilir. Bulmak da lazım. Sevinç günleridir. Nikah demek ilan demektir. Yani bunu bir şeyle ilan.
Velime yemeği var değil mi?
Tabii yani. Mehiri var. Dolayısıyla bunu bir sevinç ve mutluluk şeyine dönüştürmek gerekiyor. Zaman zaman tabii olumsuz. İşte efendim haberlere falan da yansıyor. Düğünlerle ilgili tartışmalar, şunlar bunlar. Bunlardan uzak olabilmek için iki ailenin de nasıl ki ev içerisinde demokratik bir kültür olsun diyorsak, aileler de düğüne doğru giderken katılımcı bir şekilde meseleleri birbirlerine saygı duyarak, konuşarak halletmeleri gerekiyor.
İki aile artık düğünlerden kastediyorsunuz.
Onlar bir ailedir. Yani onun kızı onun evladı olacak, onun oğlu öbürünün evladı olacak.
Eyvallah.
Yani bunları birbirinden ayırma. Yani İnsanlar birbirleriyle dünür olduklarında kardeş olmuş oluyorlar. Yani bir bütün olmuş oluyorlar aynı zamanda.
Kardeşlik ithas ediliyor.
Eyvallah. Yani dolayısıyla bu bütünlüğü zedelemeyecek bir anlayışı da yerleştirmek gerekiyor, inşa etmek gerekiyor. Yani kız tarafın ailesiyle erkek tarafın ailesi birbirinin rakibi veya hasmı olmuyor.
Eyvallah.
Birbirinin hısımı oluyorlar.
Hısımlığı
hasımlığa dönüştürecek adımlardan uzak durmak gerekiyor. Ailelere gereken şeylerden belki bir tanesi bu konularda hüsnü niyettir. Meseleye iyi yaklaşmak, güzel yaklaşmak. Biz çocuklar niye evlenmiyor diye dertleniyoruz. Çocuklar da bu konulara belki de ailelerinden korkuyorlar. Yani bu konuları konuşmayı ne bileyim ben. Çok şey olmuyor yani ailelerin yapılarından veya vesaire başka sebeplerden dolayı. Bunların hepsini gerçekten böyle bir müsamahakar bir iklim içerisinde konuşarak halletmek gerekiyor. Başka türlüsü akla zarar zaten.
Eyvallah. Son belki de toparlayalım isterseniz. eş seçimi yapıldı. Bu çerçevede bir düğün merasimi oldu. Evlilik başladı. Yani tamam. bu derler ya, bir şey nasıl başlarsa öyle yürür, öyle gider derler. Temel nasıl atılırsa duvar öyle çıkar derler. O aile içerisindeki rol dağılımına ilgili de gençler yeniler, diriler, enerjikler, belki dünyayı da biliyoruz diyorlar ama böyle bir tecrübeli ağabeyler olarak neler? O ilk günlerdeki rol dağılımları, evdeki düzenin, düzeneğin oturabilmesi için neler söyleyebiliriz onlara, genç evlere?
Ondan önce bir şey daha belki konuşalım
lütfen,
istersen.
Buyurun.
Şimdi bir problemimiz de şu, evlilik yaşı artmaya başladı şimdi.
Evet.
Yani daha önce çok diyelim ki erken başlayan bu işte 18, 19, 20, evet. 21 yaş. Ya 23, 24 yaşına geldiğinde evlenmemiş birisine evde kalmış gözüyle bakılırdı. Yani erkek olsun, kız olsun. Şimdi bunlar biraz arttı. 30-35 yaşı buldu neredeyse. Nesiller geç evlenmeye başladılar. Bunu da biraz daha yeniden aşağıya doğru çekmek gerekiyor.
Evet.
Şundan dolayı çekmek gerekiyor. Yani bizim toplumumuzda biraz böyle herkes kızını evlenmeye talip olan bir delikanlı veya ailesi geldiğinde hemen ilk soru ne iş yapıyor falan, böyle biraz çok maddileştirdik biraz mevzuları.
Evet,
bu işleri yeniden maddi olandan
çıkartıp
sevgiye ve gönle, tabii ki maddesiz olmaz ama şimdi o nikahla ilgili Nur suresindeki ayette bir ifade var. Bu ifade hiç kimse, ailelere özellikle bunu söylüyorum. Estağfirullah. İn yekunu fukara yunihumullah min fazli. Eğer evlenecek olanlar fakir iseler, Allah o nikah bereketini onları kendi hazinesinden zenginleştirir diyor. Devletin maaşına veya patronun maaşına güveniyorsun da Allah'ın taahhüdüne niye güveniyoruz? Yani bizim bunu Anadolu'da nikahta keramet vardır, bereket vardır derler. Yani,
bize de eyvallah.
Yani bu Anadolu'da kullanılan, sıkça kullanılan bir tabirdir. Dolayısıyla o nikah kendi bereketiyle birçok şeyi kolaylaştırır. Zor gibi imkansız, Allah önünü açar yani. Allah'ın kudreti hazinesi çok geniştir. Ona itimat etmek lazım. Şimdi ilk günler tabii ki bu işte yani dediğim gibi az önce bir problemden bahsettim. Yani çocukları, eşyalarını fazla fazla ihtiyaç olmayacak şekilde alıp onları borç yükünün altına bıraktığımızda bu zaten artık ne derseniz deyin geçmiş olsun. Yani o ilk günler artık tartışmayla geçiyor. Yani bir kere bunu aileler yapmasın. Yani çocukları borç yükü altında ezecek bir evlilik stratejisi olmasın ailelerin. Öncelikle o çocukların huzuru, o gençlerin huzuru esas alınarak bu mevzulara yaklaşmak gerekiyor. Mutlaka kökleriyle irtibatları olsun, aileleriyle irtibatları olsun mutlaka yeni evlendiklerinde. Geniş düşünsünler, mümkün mertebe ortak mutluluğu artıracak hususlar üzerinde konuşsunlar, birbirleriyle hedefler, planlar yapsınlar geleceğe dair, umutlarını büyütsünler, kaygıları üzerinden ilk günlerini konuşmasınlar. Yani huzuru daim kılacak olan şey o umutlardır diye de düşünmek lazım kanaatindeyim. O açıdan değerli dostum, çocuklarımızı, gençlerimizi ve toplumumuzu geleceğe taşıyacak olan sıhhatli bir aile yapısıdır. Aile yapısının sıhhatine ya hep birlikte inşa edeceğiz veyahut da hep birlikte zarar vereceğiz. Kararı da birlikte verelim.
Evet, çok teşekkür ediyorum bu hafta Sayın Selim Cerrah'la gençler, evlilik, evlilik müessesesine giden yoldaki önemli köşe taşlarını konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda oluncaya kadar hoşça kalın.
Evet, evlilik düşünen gençlerimize Allah kolaylık versin diye.
Amin diye.
Teşekkür ederim.
Hayata dokunan sözler.